Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun efendim. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinden okumalar programındayız. Merhum Üstad'ın Musahabe 2 adlı eserini okumaya devam ediyoruz. Bu eserinin girişinde merhum Üstad özellikle Kur'an'a, Kur'an'ı öğrenmeye, Kur'an'ı terk etmemeye, Kur'an'la amel etmeye ve Kur'an'ı başka yüreklere taşıma konularına uzunca yer ayırmış kitabında. Zaten genelde merhum Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu irşat hayatını Kur'an ve sünnet çizgisi üzerinde götüren bir Allah dostuydu. Her sohbetine Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okunarak başlanır. Daha sonra bütün Sadat-ı Kiram'ın ruhuna bir Fatiha, üç İhlas derler. Daha sonra da defterlerinden veya kitap haline gelen eserlerinden özellikle de Kur'an-ı Kerim'e dayanarak, Kur'an ayetlerini esas alarak sohbetlerde bulunurdu merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Üstadımız. Dolayısıyla da o büyük Allah dostunun kendi zamanında el ele tutuştuğu evlatlarıyla en çok buluştuğu nokta, onları buluşturmak istediği nokta Kur'an'ın hakikatleriydi. Bu bakımdan bu kitabında da merhum Üstad gerçekten Kur'an üzere epeyce bölüm ayırmış Kur'an üzerine. Yine inşallah bugünkü okumamızda da onun Kur'an'ı öğrenmek veya Kur'an'la alay edenler konusundaki tespitlerini, notlarını siz aziz dinleyenlerimizle paylaşmış olacağız. Beyzavi'nin beyanı veçile, Kur'an'ı ve Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellemi istihza edenlere ön ayak olan Kureyş'in ileri gelenlerinden birincisi Velid bin Mugire'ydi. Aziz dinleyenlerim, belki merhum üstadın bu ifadeleri biraz bugünkü neslimize eski gelebilir. Tabi merhum Sami Efendi Hazretleri 1892 doğumlu, 1984'te Medine-i Münevvere'de vefat ediyor. Gerçekten tabi dili böyle serih bir Osmanlıcadır. Osmanlı dilidir. Onun içerisinde Arapça vardır, Farsça vardır, bizim Öztürkçemiz vardır. Bir ilim dilidir. Bu bakımdan bu dil yadırganmamalıdır. Ve inşallah yeni nesiller bu dili de öğrenmeli ve gerçekten bizim büyük bir hazine olan tarihimizin bu şahsiyetlerinin eserlerini onların yazdığı dille de okuyabilmelidir. Tabii burada Beyzavi deyince belki yeni nesil, dini tahsil almayan nesil bunu tanımamış olabilir. Beyzavi, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, manasının anlaşılması, açıklanması üzerine en önemli eserlerden birini yazan bir zattır. Tefsiri, Beyzavi tefsiri diye geçmektedir. İstihza kelimesini belki bilmeyebilir yeni neslimiz. Bu alay etmek demek. Şöyle ifade edebiliriz ki bu Hazretin bu metnini Kur'an tefsiriyle meşgul olan Beyzavi Hazretlerinin tefsirinde izah ettiği şekilde Kur'an'la ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alay edenlerin öncülerinden birisi o zamandaki yaşayanlardan Velid bin Mugire'ydi. Ayet-i kerimede inna kefeynakel müstehzi'in ellezine yec'alûne me'allâhi ilâhen âhar fesefe ya'lemûn. Bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Habibine bir teselli veriyor ve buyuruyor ki Allah'la beraber başka mabut tanıyanların istihza edenlerin şerlerinden, yani onlar hem Cenab-ı Hakk'ı tanımayıp başka mabutlar ediniyor, hem de Cenab-ı Hak'tan gelen bu kelamı alaya alıyorlar. Bunlara karşı ey peygamber, biz sana kafiyizdir. Biz sana kafi olunca da onların alaylarının cezasını onlar yakında görecekler. Biz de onların cezalarını yakında vereceğiz. Hicr suresinin 95 ve 96. ayetleri. Cebrail aleyhisselam, İşte bu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ve Kur'an-ı Kerim'le alay eden Velid bin Mugire'nin ayağına işaret etti. Velid'in ayağından yara çıktı. ondan müteessiren ölerek de canı cehenneme gitti. Yine Kur'an'la ve Resulullah'la alay edenlerden As bin Vail'in ayağına da diken battı. Dikeni bulamadılar. Ayağı devenin boynu gibi şişti. Yerden kıpırdayamaz bir hale geldi. Bağıra bağıra akıbet o da cehenneme gitti. Yine peygamber ve Kur'an'la alay edenlerden üçüncüsü de Esved bin Muttalip'ti ki Cibril-i Emin onun gözüne işaret etti. Sancı geldi, gözü kör oldu. Sancısı durmadı, başını duvara vura vura o da öldü. Dördüncüsü de Esved bin Abdüyavuz'tu ki Cibril-i Emin onun da karnına işaret etti. Derhal ishale tutularak helak oldu. Beşincisi Haris bin Kays'tır. Cibril-i Emin onun başına işaret etti. Bu da baş ağrısına müptela olup helak oldu gitti. Her zaman hakkı istihza ile yani hakla alay ederek iptale sahi edenler, onu ortadan kaldırmaya çalışanlar rüsvay olarak sonunda helak oldukları ve ayet-i celilenin sırrı zahir olduğu görülmektedir. Nitekim Velid bin Muğire hakkında senesimuhu alel hurtum, biz yakında o kafirin burnu üzerine alamet koyarız. Kalem suresi 16. ayeti. Yani burnu üzerine ateşle dağlar alamet yaparız ki o alametle ehli mahşer nazarında o kafirin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eza eden bir kafir olduğu herkesçe malum olur. Diğer bir manaya göre biz o kafirlerin yüzü üzerine siyahlık vaz etmekle koymakla yevmi kıyamette onu teşhir ederiz. Yine Fahri Razi de Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle meşgul olan büyük alimlerimizden birisidir. Fahri Razi'nin beyanı veçile bu ayeti celilede beyan olunan, açıklanan alamet dünyada olmak ihtimali de vardır. Buna göre ayetin manası o kafirlerin burnu üzerine dünyada kılıçla bir alamet yaparız ki o alamet ölünceye kadar burnundan geçmez demektir. Bu ayetin eseri neticesi Bedir gazvesinde görülmüştür. Bedir gazasında Velid'in peygamberimizle Kur'an'la alay eden o Velid'in burnu kılıçla yaralandı. O yaranın eseri ölünceye kadar burnunda kaldı. Kur'an'da el-hurtum, hurtum tabiri hınzır yani domuz ve fil gibi insanın taban istikrah ettiği hayvanların burnu demek olduğundan hurtum tabirinin insanın burnunda kullanılması o insanı tahkir içindir. Burnu tahkir de insanı kemali ihanet ve mezelletle tahkir içindir. Yani burnu insanın yere sürtülsün dediğimiz zaman mesela o insanı tahkir etmiş oluyoruz. Ona bir beddua edilmiş oluyor ve o zillete düşsün manasına geliyor. Yine burada merhum üstad bir ayeti kerimenin tefsirini yapıyorlar. O ayette şu: Ve la tuti kulla hallafin mehin hemmazin meşşain binemim mennain lil hayri mutedin etim utullin ba'de dahlike zenim en kâne dâ mâlin ve benin izâ tütlâ aleyhi âyâtuna kâle esâtîrul evvelin. Ey Habibim! Kur'an-ı Kerim'de aziz dinleyenler, ya Muhammed diye bir hitap yok. Ya eyyühen nebi var. Ya eyyühen resul var. Onun içinde burada tercüme edilirken de ey Habibim diye tercüme edilmiş ayet-i kerime ve devam ediyor. Sen çok yemin eden hakir rey sahiplerine itaat etme ki onlar diğer insanları ayıplayıcı, fesat için başkalarına söz götürücüdürler. Ortalığı karıştırmak için söz taşırlar. Hayrı şiddetle men edici, engelleyici, başkalarına zulmedici, çok günah işleyici, tabiatı katı, ahlakı kötü olup şu beyan olunan çirkin sıfatlardan sonra maye-i asliyesi yani asli mayesi nameşru harekattan hali olmayan kimseye itaat etme. O kafir çok mal ve evlat sahibi olup bizim ayetlerimiz onun üzerine okunduğunda bu okunan ayetler evvel geçen ümmetlerin yalanlarıdır dediğinden sakın ona itaat etme. Bu ayeti kerimede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle alay eden, Kur'an'la alay etmeye çalışan Velid bin Mughire'nin 10 kötü sıfatı beyan olunmuştur. Tabii ki aziz dinleyenlerim, bu Kur'an-ı Kerim'in resmettiği kötü sıfatlar belirli bir insan ismi verilmediği için hiçbir müminin bu kötü sıfatlara bulaşmaması, bu kötü sıfatların yanına yaklaşmaması gerekir. Nedir bunlar? Bir, menna'in lil hayır. Yani hayırlı işleri şiddetle men edenler. Demek ki hayırlı bir işe engel olmak, hayırlı işi men etmek bir Müslümana yakışmaz, ancak kafirin halidir. Her ne kadar bu ayeti celile Velid hakkında nazil olmuş ve muradı has ise de hükmü âmdır, umumidir. Binaenaleyh hayırlı ameli yapanları şiddetle musırran men'e çalışanlar da bu ayeti celilenin zemmine, yani ayette kötülenen insanların içine dahil olmuş olur. İkincisi, en kâne zâ mâlin, yani çok mal sahibiydi. Taif ile Mekke arasındaki bostan, bağ ve bahçeler hep kendisinindi. Belki burada kötülenen çok mal sahibi olmak değil, çok mal sahibi olduğuna güvenerek hayra mani olan insan. Hac mevsiminde Mina'da hacılara ateş yaktırmaz, hep kendisi yedirir içirirdi. Bu servetine aldanarak da nübüvvetin sanki kendisine gelmesi ümidi batılında bulunurdu. Nitekim Mekke kafirleri Kur'an'ın Resulullah'a nazil olması üzerine itiraz ederek dediler ki وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ Keşke şu Kur'an Mekke ile Taif'te bulunan ricalden büyük bir zata nazil olsaydı. Kefere-i Kureyş, yani Kureyş kafirleri nübüvvet mertebesini dünya malına ve menfaatına lazım zannederek keşke şu Muhammed üzerine nazil olan inen bu Kur'an Mekke'de mal sahibi olan insanlar arasında kadri âli ve itibarı büyük olan Velid bin Mughire ile Taif'te mal, ev ve cah sahibi olan Urve bin Mesud'dan birine inseydi dediler. Yani eğer peygamberlikse bu, bizim içimizde itibarı çok olan, malı çok olana inmeliydi diye kendi zûm-u fâsitlerince, klasik tabiriyle yani bozuk zanlarınca iddia ileri sürdüler. Halbuki nübüvvet makamının dünya malına, cah ve mansıba, evlat ve etbaa ihtiyacı yoktur. Mansıbı nübüvvetin erkan-ı mühimmesi, peygamberlik makamının en mühim erkanı bilumun masivayı terkle ahlak-ı merdiye-i ilahiye ile tahalluk etmektir. Peygamberler insanların önlerine böyle benim şu kadar malım var diye çıkmazlar. Ya insanların önüne peygamberler şöyle çıkarlar: Allah'tan gayrı her şeyi terk etmek suretiyle Allah'ın razı olduğu bir ahlakla, bir şahsiyetle, bir kişilikle çıkarlar. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nübüvvetini insanlara duyurduğunda insanların önünde benim geçmişime ait sizin söyleyeceğiniz bir hatam var mı? Beni itham edeceğiniz bir şey var mı? Benim geçmişimde sizin hoşunuza gitmeyecek bir tavrım, bir yaşayışım oldu mu diye sormuş ve hiçbir insan kalkıp da senin geçmişinde, mazinde şöyle bir şeyin vardı, şimdi bize nübüvvet taslıyorsun gibi bir şey söyleyememiştir Peygamberimize. Hepsi birden sen içimizde yaşayan bir Muhammedül Emin'sin demişlerdir. Onun için nübüvvet mansıbı diyor merhum üstad, masivayı terkle ahlak-ı merdiye-i ilahiye ile tahalluk etmektir. Allah'tan gayrı her şeyin üzerinde bir izi olmadan terkiyle Allah'ın razı olduğu bir ahlakla toplumun önüne çıkabilmektir nübüvvet makamı. Nübüvvet kesbi değildir, kazanılarak elde edilmez. Vehbidir, Allah'ın bir ikramıdır, Allah katındandır, ihsanı ilahidir. Keza ilmin de en eftali de vehbi olandır. Yani evet, ilme insan bir takım sebeplere sarılarak elde eder ama bir de Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu şekilde ve allemnahu min ledunna ilmen, biz ona kendi katımızdan bir ilim verdik ayetinin sırrı tecelli ederek Cenab-ı Hakk'ın mevhibe-i ilahiye dediğimiz Rabbin hususi bir hibesi, bir bağışı olarak da insan ilim sahibi olabilir. Ancak elbette ki ilmin bu manada delil olması için de Kur'an ve sünnete uymuş olması gerekir. Yoksa insanlar bana bir vehbi ilim verildi, bu ilme göre şöyle yapılacak diye bir hak ileri süremezler. İnsanları bağlayan ilim şeriat ilmidir. Kur'an, sünnet, fıkıh, hadis ilmidir. Abdullah İbni Amr bin As radıyallahu anhuma'dan şöyle dediği rivayet olunmuştur. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okumayı 4 kişiden isteyip alınız buyurduğunu işittim. Bu 4 kişi Abdullah bin Mes'ud, Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim, Übey bin Ka'b ve Muaz bin Cebel'dir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada Abdullah bin Mes'ud'un ismini ilk önce andılar. İbni Mes'ud, İslam'a ilk giren 6 kişinin 6.'sı olduğu Buhari şerhinde yazılmıştır. Habeşistan'a ilk hicret edenlerdendir. Bedir gazvesinden itibaren bütün gazalarda bulunmuştur. Hicretin 24. yılında da Medine'de irtihal etmiştir. Ahiret yolculuğunu gerçekleştirmiştir. Salim bin Muakkib radıyallahu anh da ashabın alimlerinden, büyüklerindendir. Salim radıyallahu anh Ebu Huzeyfe'nin kölesi iken azat edilmiştir. Hazreti Ömer'le beraber Medine'ye hicret etmiş, Mescid-i Kuba'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teşrifini intizar etmişlerdir, beklemişlerdir. O zamana kadar Hazreti Ömer cemaata imamette bulunmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Peygamberimizden evvel Medine'ye hicret ettiği için orada daha henüz mescit de yapılmamış, oradaki Müslümanlara namaz kıldırmakta imamet vazifesini Hazreti Ömer ifa ediyorlarmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh şehadetinde, yani şehit olacağı sırada, eğer Salim sağ olsaydı onu halife yapardım, benden sonra halifeyi seçecek şura heyetini kurmazdım demiştir. Aziz dinleyenlerim, dikkat edilirse burada anlatılan sahabi Salim'dir. Ona Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim deniyor. Ama azat edilmiş bir köle, zaman zaman hani İslam'da kölelikten bahsedilir, kölelik neydi diye. Düşünün ki Hazreti Ömer radıyallahu an aslı köle olan, kölelikten azat edilen bir sahabeyi, eğer diyor sağ olsaydı diyor, ben kendimden sonra o kölelikten gelen Salim'i halife tayin ederdim. Başka bir istişareye de ihtiyaç duymazdım. İşte İslam köleleri böyle devlet başkanı olacak bir manevi kıvama, bir ilmi kıvama, bir haysiyet kıvamına ulaştıran bir din. Salim radıyallahu anh da yine Bedir'den itibaren bütün gazalarda bulunmuş, nihayet Yemame Harbi'nde Müseylimetül Kezzab ile olan harplerde şehit olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Salim ile beraber bu 4 zatın Kur'an öğretmelerini tahsis buyurması, Kur'an-ı Hakim'in kıraatına ve meanisine derece-i vukufiyetlerinin ziyade olmasındandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle bu 4 sahabinin ismini zikretmiş olması, bunların Kur'an-ı Kerim'in okunmasında hem gerçekten bir ihtisas sahibi olmaları, Kur'an-ı Kerim'i düzgün bir şekilde okumaları, hem de Kur'an'ın manalarına gerçekten vakıf olmaları sebebiyle Peygamber Efendimiz özellikle bu 4 sahabiyi öne çıkarmış. Eğer Kur'an öğrenecekseniz, Kur'an okuyacaksınız, o zamanki sahabilere bu dördünden öncelikle öğrenin. Yoksa diğer sahabilerden de Kur'an öğrenmeye bir mani yok. Bu zevat, Kur'an-ı Kerim'i bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fem-i saadetinden almaya, bizatihi Peygamberimizin mübarek dudaklarından Kur'an nasıl okunduysa, nasıl okunuyorsa onu almaya özellikle ihtimam etmişler. Yani Kur'an-ı Kerim'i birinci kaynaktan öğrendikleri için Peygamber Efendimiz de bu kendisinden Kur'an'ı öğrenen bu dört sahabeyi ashabına takdim ediyor. Adeta bunlar Kur'an-ı Kerim'i benden öğrendiler. Siz de bunlardan öğrenin gibi sahabeye bir mesaj, bir vazife verilmiş oluyor. Diğer bir hadiste Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ı dört zat ezberlemiştir ki dördü de Ensar'dan yani Medineli Müslümanlardandır. Üvey bin Ka'b, Muaz bin Cebel, Ebu Zeyd, Zeyd bin Sabit. Enes bin Malik'e Ebu Zeyd kimdir diye soruldu. Amcalarımdan birisidir dedi. Her ne kadar bu hadis-i şerifte Kur'an'ı ezberleyen dört kişi olarak zikredilmiş ise de birçok ashab-ı kiram da Kur'an'ı ezberlemişlerdi. Bu hadisteki adet kaydı ziyadeyi nefyetmez. Yani Enes bin Malik bu dört kişinin ismini saymış olmakla bunlardan başka Kur'an'ı ezberleyen yoktu manasını ihtiva etmez. Ama Enes bin Malik radıyallahu anh özellikle burada şu dört zat Kur'an-ı Kerim'i güzel ezberleyen, tamamıyla ezberleyen insanlardı diye bildirmiş oluyor. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Übey bin Kâb'a hitaben Allah bana Beyyine suresini muhakkak sana okutmaklığımı emretti buyurdu. Yani ey Übey bin Kâb sen Beyyine suresini okuyacaksın ben de onu dinleyeceğim dedi. Bunun üzerine Übey radıyallahu anh ya Resulallah Allah benim adımı açıktan andı mı diye sordu. Resulullah evet andı buyurdu. Bunun üzerine Übey bin Kâb sevincinden ve sürurundan ağladı. Elbette ki bir sahabi adının Allah tarafından anılmasından çok büyük bir manevi haz duyacaktır. Sahabiler de peygamberimize soruyor yani. Ya Resulallah diyor madem ki böyle soruyorsunuz benim adımı Rabbim hakikaten sana andı mı? Andı. Ve Übey bin Kâb radıyallahu anh öyle seviniyor ki o sevincinden gözyaşları dökmeye başlıyor. İşte bu hadis-i şerif Übey bin Kâb radıyallahu anh'ın Cenab-ı Hak Azze ve Celle tarafından nail olduğu iltifan-ı sübhanisine hiçbir ashabın iştirak etmediği âli bir menkıbedir. Bu cihetle Hazreti Ömer radıyallahu anh Übey bin Kâb'a çok hürmet ederdi. Ondan istifade ederdi. Seyyidül Müslimin yani Müslümanların ulusu derdi. Müşarun İleyh yani Übey bin Kâb Hazreç kabilesinden Neccar oğullarındandır. Hazreti Ömer radıyallahu anh teravih namazını cemaatle kıldırmaya bu zatı memur etmişlerdi. Bu Beyyine suresini Übey'e okutması şüphesiz ki ona talim içindir. Bu surenin sair ashabtan mümtaz olarak Übey bin Kâb'ın okumasının sebebi de Übey'in ashab-ı kurradan olup Kur'an'ın elfaz ve vücuhu kıraatında ziyade ihtimamındandır. Nitekim hadis-i şerifte ümmetimin Kur'an'ı en güzel okuyanı Übey bin Kâb'tır buyurulmuştur. Bir hadis-i şerifte yine hamili Kur'an yani hafız-ı Kur'an öldüğü vakitte Allah Teala Hazretleri arza o hafızın lahmini etini yeme diye vahiy ve emir buyurur. Arz da ilahi nasıl olur da onun etini yerim ki senin kelamını onun cevhinde, dimağında yazılmış, nakş olmuştur. Yani ben onun etini çürütmem diye cevap verir. Tabi aziz dinleyenlerim burada şöyle bir manada anlaşılmamalı. Hiçbir hafızın etini toprak yemeyecektir. Hiçbir hafızın eti toprakta çürümez diye de anlamamalı. Fakat bunlar zaman zaman görülmüştür. Nitekim burada belki bir anekdot olarak şunu zikredebilirim ki merhum Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri bizatihi sohbetlerinde şöyle bir müşahedesini nakletmişlerdi. Adana'da gerçekten ilmiyle amil, herkesin kendisine çok büyük saygı duyduğu bir hafız efendi vefat ediyor yıllar önce. Vefatından 50-60 sene sonra da bir kabir nakli vesilesiyle kabir açılıyor. Kabristanın değiştirilmesi vesilesiyle. Bendeniz de bizzat Sami Efendi Hazretlerinden bu hadiseyi dinlemiştim yani. Ve tebessüm ederek ve büyük bir heyecanla bu hadiseyi anlatmıştı merhum Üstad Mahmud Sami Efendi. Ve buyurdular ki memleketimiz Adana'da, ismini de söylediler, bir hafız efendi vefatından 50-60 sene sonra kabri açıldığında kefeniyle beraber kabrinde duruyordu. Kefeniyle beraber alınıp başka bir kabre nakledildi diye bir müşahedesini de merhum Üstad Sami Efendi Hazretleri sohbetlerinde nakletmişlerdi. Tabii bu gibi hususlar için bizler mümin olarak söyleyeceğimiz tek söz ve hüve alâ küllü şeyin kadir. O Allah her şeye kadirdir. İbret-i alem için isterse bir kulunun cesedini kabirde toprağa yedirmez. Ama bu mutlak değildir tabii ki. Ayşe radıyallahu anhadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Kur'an'ı ezberleyerek okuyan hafızın benzeri vahiy getiren bir melek gibidir. Yani fazilette ikisi beraberdir diye tercüme edilmiştir. Kur'an'ı hafız olmayarak okuyan ve bu suretle okumak kendisine zorluk veren kimse için de iki ecir vardır. Biri Kur'an'ı okumak ecri, diğeri de zorluk ve zahmet çekmek ecridir. Tabi bütün bu nakillerde merhum Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri evlatlarını Kur'an-ı Kerim okumaya, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye, Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmeye teşvik ediyor ki kendisi de az önce ifade ettiğim gibi hep Kur'an merkezli sohbetler ifa ederlerdi. Ebu Mesud Bedri radıyallahu anh'tan rivayete göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her kim Sure-i Bakara'nın ahirinden iki ayeti bir gecede okursa o iki ayet o kimseye yeter. Yani Amener Resulü'den nihayetine kadar bir kimse bir gecede okursa onun sevabı o kimse için yeter demektir. Yahut insü cinnin şerrinden mahfuz kalmak için kafidir demektir. Bu ayet-i celilede kemalat-ı insaniyenin esası beyan olunmuştur. Yani Amener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun'dan başlayarak ufranike rabbena ve ileykel masir, daha sonra da verhamna ente mevlana fensurna ale kavmil kafirin diye biten bölüme kadar bu iki ayeti kerime okunduğunda gerçekten İslam'ın hem iman esasları hem de Cenab-ı Hakk'a nasıl dua edileceği belirtilmektedir. Üstad da merhum Üstad Mahmud Sami Efendi de bu ayeti celilede kemalat-ı insaniyenin yani mükemmel insanlığın esası beyan olunmuştur. Cenab-ı Allah'a, meleklere, kitaplara ve peygamberlerin getirdiklerine iman beyan olunmuştur öncelikle. Sonra semina ve ata'na cümlesiyle de peygamberlerin getirdiği ahkamın cümlesini işittik ve itaat ettik ayetiyle de ubudiyete yani kulluğa işaret buyurulmuştur. Daha sonra ise ahval-i ahirete müteallik yani ahiret hallerine müteallik mağfiret talebine lüzum içinde ufraneke rabbena ve ileykel masir buyurulmuştur. Ayetin ilk kısmında iman esasları, ikinci bölümünde itaat esasları, üçüncü bölümünde ise ahiret ahvali beyan buyurulduğu için de mükemmel insanlıkta imanla, ibadetle ve ahiretteki elde edeceği dualarının karşılığı manevi mertebelerle mükemmel insanlık sağlanmış olacaktır. Binaenaleyh biz müminlerin tevbe ve istiğfara devam etmekliğimize de işarettir. Hususuyla ikinci ayeti celile ise mühim duaları ihtiva eder Amener Resulü'de. Nedir onlar? Rabbena la tuâhizna innesina ve ahtâna. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alellezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Va'fu anna, vagfir lena, verhamna. Ente mevlana, fansurna alel kavmil kafirin. Ey Rabbimiz! Biz nisyan ve hata ederek unutkanlıklarımız sebebiyle kusur edersek, kusurumuz sebebiyle bizi muahize etme, sorguya çekme. Bizden evvel geçen ümmetlere yüklemiş olduğun ağır yükleri bizim üzerimize de yükleme. Takatımız olmayan şeyi bize yükleme ya Rabbi. Ve ya Rabbi, bizim kusurlarımızı affet, bizim hatalarımızı setreyle, bize lütuf ve merhamet et. Çünkü sen bizim Mevlamız, bizim yardımcımızsın. Ya Rabbi, bize kavmi kafirin üzerine nusret ver. Kafirlere karşı da bizlere yardım eyle. Bizden evvel geçen ümmetiyle murat Yahudilerdir. Onlara 50 vakit namaz farz idi. Necaset bulaşan yerin kesilmesi lazımdı. Dünyadayken kusurlarının cezasının tacilen görmeleri gibi ağır tekalifi ilahiye vardı. Elhamdülillahi Teala ümmeti Muhammed'e pek çok eltaf-ı ilahiye, ilahi lütuflar ihsan buyurulmuştur. Binaenaleyh Cenab-ı Allah'a hamd ve sena ederek dualarımıza devam etmekliğimiz lazımdır diyerek bu bölümü bitiriyor merhum Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu. Belki biz de onun sözünü bir kere daha tekrarlayarak şöyle diyebiliriz. Allah Teala bu ümmeti Muhammed'e pek çok lütuflarda bulunmuştur. Bu sebeple Cenab-ı Allah'a hamd halinde, sena halinde daima dualarımıza devam etmeliyiz aziz dinleyenlerim.